Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Yine bir cuma günü teknolojiyi seven arkadaşlarımızın ekranlarına neşe katmak için buradayız.
Oyun tam sevenlere ekipine katmayacağız bu şeyi. Şimdi,
oyun sever kısmını ben işte görüyorsunuz bu takım. Oraya atlıyorum. Ama bu sefer teknoloji dedim ama teknolojik haberlerin hepsi oyunlarla iç içe. Mesela ilk haberim mi oldu? Bu ikidir. Heberle. Aslında biz ilk programı da kestik. Hani biraz evvel yine Heber'le giriş yaptım. Bu sefer öyle gidiyorum.
Bu
devam
işte
edelim.
Bu işte bir hayır var demek ya.
Evet, artık Heber'le devam edelim. İlk haberim AMD tarafından geliyor. Çünkü AMD yeni yaptığı duyurusuyla beraber yeni bir kodlama dili duyurdu. Yer kabuğu anlamına gelen kodlama diliyle beraber aslında hep böyle hayal ediyorduk ya. Bu PC'ler neden konsol gibi çalışmıyor? Devasa cihazlara sahibiz, ekran kartlarımız çok güçlü ama bir türlü konsollardaki verimi alamıyoruz diye. İşte o verim yakında PC'lerle buluşacak. Çünkü AMD'nin yeni Mantle ismini verdiği kodlama ismi çok düşük seviyede GPU'ya direkt erişimi sağlıyor kodlayıcılar tarafından. Ve bu kodlama dilinin PlayStation 4 ve Xbox One'da da kullanıldığını söylediğimizde herhalde burada direkt bir fişek çakmıştır oyun severlerde.
Aydınlanma olmuştur.
Evet. Biz ne diyorduk? Yeni konsollar PC'ye çok yakınlar ve göreceksiniz diyorduk. Yeni portlar çok daha hızlı gelecek, hatta daha gelişmiş varyasyonlara karşılaşabileceğiz. İşte bu kodlama dili sayesinde Xbox One için yazılmış bir oyunu PC'ye çok hızlı bir şekilde adapte edilebileceği söyleniyor. Ve tabii ki AMD ekran kartı olanlar, yeni jenerasyon AMD ekran kartı olanlar yaşayacaklar. Evet.
Ya burada şey çok ilginç, hani hep konsollar böyle kapalı bir kutu gibiydi. Yeni nesille birlikte artık tamamen PC odaklı. Bildiğin PC gibi aslında çalışıyorlar.
Evet.
Hani programlama dilini de bu sefer benzer yaptılar PC'de de. Hani direkt multi-platform oyunlarda, işte Battlefield gibi oyunlardaki ilk çıkış oyunlarından birisi galiba Battlefield 4
Frostbite
olacak.
Frostbite 3 destekliyor ve Battlefield 4 bunu ilk destekleyen olacak. Şimdi zaten tartışılan konu şu dersin, doğru bir konu. Geliştiriciler destek vermezlerse teknolojinin varlığı bir şey anlam ifade etmiyor. Nvidia'nın physics teknolojisine kaç kişi destek verdi?
Yani işte, bir Batman'den hatırlıyoruz.
Evet, bir elin parmaklarını geçmiyor. Ne oldu? O teknoloji aslında sadece kutunun üstünde yazan maalesef teknolojiler arasında yerini aldı. Ama şimdi yeni nesil konsollar da bunu zaten kullanacaklar. Yani şöyle düşünelim. FIFA 14. Tamam, ilk versiyonu PC'de farklı olacak ama FIFA 15 çıktığında adam zaten PlayStation 4'e yazmış. Xbox One'a yazmış. PC'ye çıkartmak istediğinde eline zaten yazacak ama elinde bir tane de bir kolay yol var. AMD ekran kartından direkt optimizeri çıkartabiliyor. Belki de o şansını kullanacak bu sefer. Görebileceğiz diye umuyorum yani.
Şeyin çok büyük etkisi oldu o zaman. Yani AMD'nin hem Xbox One hem PlayStation 4 için işlemci geliştiriyor olması. Bilgisayarlarda da AMD kullanacak insanların bayağı bir yararını oldu.
Evet, şimdi bunun aslında biraz altını açmak lazım. Bu yeni programlama dili, daha doğrusu API'si ne işe yarayacak? Şimdi bilgisayarlara baktığımızda DirectX var. Direct3D isimli altyapıyı kullanıyor. Bir de OpenGL dediğimiz bir altyapı var. Şimdi Direct3D ile OpenGL'i bu AMD tarafından geliştirilen yer kabuğundan ayıran bir özellik var. Bu iki platform, yani Direct3D ve OpenGL aslında bütün ekran kartlarıyla çalışabilmek için geliştirilmiş platformlar. Yani bunlar ayırt etmiyorlar ekran kartlarını. Kullanıcılara, üreticilere diyorlar ki biz şu standartları destekliyoruz. Ekran kartlarınızı buna göre hazırlayın. Ondan sonra Intel'i, Nvidia'sı, AMD'si aynı API altında oyunlarda çalışmaya başlayabiliyorlar. Ama işte siz bu tip high level diye geçiyor bunlar, üst düzey bir kod yazdığınızda, yani kullanıcıya yakın, kodlayıcıya çok yakın bir kod yazdığınızda bu sefer performans çok düşük oluyor bu kodun. Çünkü hepsiyle beraber çalışabilmek için siz bir iş yaptıracağınız zaman işlemci tarafına 10 komut gitmesi gerekiyor. Hani yani bunu örnek olarak sunuyorum.
Özelleştirme yok burada. Hani herkese hitap eden,
evet,
bir kodlama
söz konusu. Herkese hitap eden bir kodlama var. Ama konsolların asıl verimli olmasını sağlayan şey makine diline çok yakın, kullanıcıdan çok uzak, kodlaması zor yapıların olması. Böylece adam o GPU'nun performansını bildiği için en ufak bir yeri boş bırakmadan kendisi giriş çıkışları programlayabiliyor. Şimdi yeni düzende AMD bunu PC'lerde programcıların eline sunacak. Diyor ki istiyorsan üst seviye kodum da var senin için herkesle çalıştırabileceğin ama alt seviyeye indiğinde benim ekran kartımın diyor her yerine erişebileceksin. Direct3D'yi de OpenGL'de bypass ediyorum diyor ve bunların ekran kartına gönderdiği komutları 9 kat daha az gönderecek şekilde aynı işi yapabiliyorum diyor ki bu işlemci verimliliği konusunda çok yüksek oranlar
ya
sunuyor.
Benim anladığım şu, mesela Xbox One için Xbox One odaklı bir oyun geliştirdi diyelim ve bu tamamen işte Xbox One'ın donanımına odaklanmış. bir oyun. Ama bunu işte AMD kullanan ekran bir kartı, PC'ye evet. geçtiğimizde sanki o ekran kartı için odaklanmış bir oyun gibi göreceğiz.
Yani evet, öyle olacak.
Bütün nimetlerini kullanacak o kartı.
Aslında teknoloji uzun zamandır takip edenler bunu ilk defa 3DFX'te gördüler. Voodoo 1, Voodoo 2, Voodoo 3 ekran kartlarına sahiptik. Ben o zamanlar Voodoo 2 kullanıyordum. Voodoo 3 bir ekran kartına hiçbir zaman sahip olamadım. Pahalıydı çünkü.
Hayallerimizde süslüyordu.
Evet ama o kartın şöyle bir özelliği vardı. Glide isimli bir API kullanıyordu. O zaman da DirectX kullanılmıyordu mesela. Ve kendine özel Glide API'si sayesinde resmen bir oyun konsolunu PC'ne takmışsın gibi. Glide destekli bütün oyunları Voodoo 2 ekran kartına oynuyordun. Yani kafan rahattı. Biliyordun Glide yazıyorsun üstünde ekran kartı da çalışıyor. Yavaş çalışacak, hızlı çalışacak. Aman bu sefer şu efekti açabilecek miyim yok. Bütün o Glide'deki efektler aktif çalışacak. Bunu çok net bir şekilde kullanıcı biliyordu, severek oyun alıyordu. Firma kötü yönetimden dolayı battı ama o zamanlar bir açıklaması vardı mesela. Ona diyorlardı ki sizin platformunuz kapalı. Bazı efektlere desteklemiyorsunuz. Direct3D'de bir sürü efekt var. Sizde bu efektler niye yok diyordu. O da diyordu ki biz insanlara oyun oynatmak istiyoruz. Grafiksel şov göstermek istemiyoruz diyordu. Ve oyunu oynatıyorlardı. Şimdi AMD aynı şey deniyor. Ama daha gelişmiş bir atılımla deniyor. Çünkü yeni nesil konsollardaki bir altyapıyı getiriyor. Ben umutluyum açıkçası. Belki de ileride, hani bu çok yakın olmayabilir ama televizyonumuzun altına koyacağımız bir 300-400 dolarlık onboard ekran kartlı bir PC, alacağımız bir dizüstü bilgisayar yeni nesil oyun konsollarının sunduğu grafikleri sunabilecek diye düşünüyorum.
Bilgisayarlar ya burada, konsollaşıyor diyebilir miyiz?
Burada şey de güzel. Yani ben AMD'nin bu yaptığı atılımları, adımları çok beğeniyorum. Çünkü Nvidia tarafına bakıyorsun. Hani konsolda sırf kendi işte GPU'su kullanılmadı diye diyor ki konsol devri bitti artık. İşte PC'ler öne çıkacak falan. Tamam hani buna katılanlar olabilir tabii ki. Ama AMD'ye bakıyorsun hem konsollara GPU sağlıyor.
Evet.
Ama o PC oyuncularını da böyle kenara atmıyor. PC oyuncular için de aynı teknolojiyi alıp PC'ye getirmişler adamlar. Ben bu konuda...
Çift kanattan hani, gidiyor.
Evet.
Şu, bu hafta içi yapılan bir duyuru var. Hatta hatırlarsan Nvidia kanadından yapılan bir açıklama vardı. Şey diyordu artık bu saatten sonra evet, konsollar bitti. Kesinlikle PC teknolojisini yakalayamaz. Yani PC uçtuk.
Ya onlar Tegra 3'ten devrim de yapacağız. Tegra 4 her şeyi değiştirecek diyorlar. Tegra 3 devrimi yaptı zaten. Çöp bir sürü cihaz çıktı. Tegra 4'le de tanışabildik mi? Tegra 4 cihaz aldınız mı elinize?
Yok maalesef.
Ben birkaç fuarda gördüm. Onun haricinde daha çıkan cihaz yok. Duyurusu yapılan çok var. Çıkan cihaz yok. Duyurusu yapılanlardan bir tanesine yine değineceğiz haberlerimizde.
Çıkan cihazlar da zaten kendi ürettikleri cihazlar yanlış mı?
Bir tanesini artık kendi üretmeye başladılar. Düşünün tablet üretmeye başladı. Çünkü Tegra 4 üreticileri gerçekten çok az. Şimdi diğer haberimiz de SteamOS. SteamOS sizi çok fazla ilgilendiriyor. Sizin tarafta da aslında gelişmeler evet. var bu konuda. Şimdi SteamOS arkadaşlar, Steam'i biliyorsunuz uzun zamandır bilgisayardan dijital oyun almak dendiğinde ilk akla gelen platform artık Steam oldu. Giriyorsunuz, indirimdeki oyunları alabiliyorsunuz, yeni çıkan oyunlara ön sipariş verebiliyorsunuz ve bunları oturduğunuz yerden internetinizin hızı sayesinde download ederek yapıyorsunuz.
Cüzdan böyle kendi kendine gidiyor artık.
Evet yani müthiş bir iş. Oturduğunuz yerden onlarca oyna, hepsini oyna, git başka bir bilgisayara kur, orada da devam et. Geliştirdiği sistemler cloud yapısıyla, kullanıcıların birbirleriyle haberleşebilmesi, hep beraber oyuna girebilmesi, özgür yapımcılara açık platform sağlaması, mesela kullanıcıların platformda yayınlanacak oyunlara karar verebiliyor olması gibi.
Ya Greenlight mı diyorsun? Evet, Greenlight bile bence mükemmel bir iş yani. Çünkü bağımsız tarafa destek veriyor, işte böyle ufak oyunlara destek veriyor. Bir de şey Steam'de, ya ben hala düşünüyorum işte Steam olmasa PC oyunculuğu ne alemde olur diye böyle muhtemelen kesinlikle bütün oyuncular güzel. Düşünüyordur. Bir de şey var böyle, hani normalde kutulu oyun alırsın, o hani o ayrı bir şeydir. Hı hı. Ama Steam kütüphanesi denen bir şey de var böyle. Hani,
o hissiyatı veriyor
evet,
değil mi?
O hissiyatı gerçekten de vermeyi başarıyorlar dijital olmasına rağmen. Hani Steam bence PC oyunculuğu için çok güzel adımlar
evet,
yapıyor.
Evet zaten devam edecek şimdi Steam tabii. Valve'in bir sonuçta kuruluşu. Valve dediğimiz firma da Half-Life serisiyle zaten gündeme oturmuş. Uzun yıllardır oyunculuğa yaptığı katkılarıyla bilinen bir firma. Şimdi Gabe Newell kurucusu ve Gabe Newell son atağını yaptı SteamOS'la beraber. Artık Steam'in Linux tabanlı bir işletim sistemi var. Ücretsiz olarak temin edilebiliyor ve bütün üreticilere ücretsiz olarak sağlanıyor. Artık arkadaşlar oyun için özelleştirilmiş bir işletim sistemini taşıyan bilgisayarı salonunuza kurabileceksiniz. Zaten Steam'in uzun zamandır Big Picture ismini verdiği bir teknolojisi vardı.
Yani
sırf Steam oyunlarını evet, evet televizyonda nasıl görünebilir, gamepad'le menü kontrol edebilir mi diye gamepad televizyon uyumlu bir menüsü vardı. Şimdi artık bir işletim sistemi de var ve bu işletim sisteminin oyun odaklı Linux tabanlı bir işletim sistemi olması da direkt burada Microsoft'a rakip yapıyor bunu. Şimdi burada analistler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ilk defa Linux için çok büyük bir adım atıldı. Çünkü oyun için Linux'u tercih edecek kullanıcılar aslında Linux'un internete girme, multimedya dosyanı oynatma, ofis dokümanlarıyla çalışma gibi zaten Windows'un satın alınma nedenlerinin birçoğunu karşılayabildiğini net bir şekilde görecekler. belki bir daha Windows'a geçmeyecekler diyorlar.
Ya burada Gabe Newell'ın eski Microsoft çalışanı olması da hani...
Evet, Gabe Newell'dan bahsedelim. 13 senesini Microsoft'a vermiş. Microsoft Windows'un ilk 3 sürümünde oldukça büyük katkılar yapmış. Hatta ilk 3 sürümünü ben tasarladım gibi iddialı da konuşabiliyor yani. Bu başta ben vardım diyor onların yapımında. Daha sonrasında ID Software'den aldığı ilhamla ayrılmış, Valve'i kurmuş ve bugünlere gelmiş bir insan. Şimdi Steam'le oyunculuğa yaptığı katkı büyük ama SteamOS'dan yapacakları da büyük. Donanım tarafındaki gelişmeler de aşikar.
Evet, donanım tarafında hatta ya şöyle söylemek lazım. Steam geçtiğimiz hafta 3 tane büyük duyuru yapacağını söyledi. Hatta o duyuru muhtemelen program şu anda yayınlandığında 3. duyuru da yapılmış olur. İlk duyuru Steam OS'di. İkinci duyuru ise arkadaşlar Steam Machines isimli, aslında Steambox'ın hani hep dedikodular olarak geliyordu. Steambox'ın böyle şey olmuş hali diyebiliriz. Steam Machines'te gene SteamOS kullanacak. Oturma odanıza farklı modellerini koyabileceksiniz. Ve direkt Valve ilk prototipi kendisi üretiyor. Fakat farklı dağıtımcılarla da çalışacağını duyurdu. Yani diğer firmalar da direkt olarak SteamOS için oturma odanıza bir konsol diyebiliriz artık. Konsol tasarlayabilecekler. Bu konsol tamamen hacklenebilir olacak. Yani isterseniz donanımınızı yükseltebileceksiniz. İsterseniz Windows kurabileceksiniz. Hani bu bile adamların sunmuş olduğu özgürlüğü aslında ön plana sunuyor. Çünkü bu konsolda arkadaşlar hem Windows için, hem Mac için, hem Linux için çalıştırılan bütün oyunları direkt olarak çalıştırabileceksiniz.
Aslında Ersin burada özgürlükten bahsettin. Gabe Newell SteamOS'u neden yaptığında şöyle açıklıyordu ki Windows 8'e diyor Microsoft kendi görüşünü ortaya koydu. Kapalı bir yapıda kendi marketi üstünden ilerlemek istediğini gösteriyor. Windows 8 diyor hem üreticiler hem de kullanıcılar için çok büyük bir hüzün kaynağı oldu, evet, diyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu diyor. Ve diyor kapalı yapı Steam gibi platformları tehdit eder diyor. Sonuçta diyor kendisi teker olacak, oyunları da kendi marketinden dağıtmaya başlayacak. Bizim özgürlükçü yapılara ihtiyacımız var. SteamOS özgür olacak diyordu zaten.
Ya zaten hani burada birkaç tane aslında yapımcının böyle yaptığı açıklamaları da okumak istiyorum. Mesela Marcus Persson ki Minecraft'tan hatırlıyoruz kendisini. Valve bütün oyun dünyasını kurtarıyor ama benim bütün yapabileceğim Levi hakkında pasif agresifçe mırıldanmak demiş. Hani hala böyle ve aslında Half-Life 3 bekleyenlere de böyle şey yapmış. Çünkü Half-Life 3'ü beklerken adamlar arkadan ne kadar büyük işler başardıklarını görüyoruz. Gerçekten ne demiş? Steambox duyurusu harika bir şey. Windows 8 beni endişelendiriyor demiş mesela. Hani aynı açıklamayı. Cliff Bleszinski, Gears of War'un yapımcısı, Valve ne isterse onu yapmaya devam ediyor demiş mesela. Harika. Hakikaten de hiçbir endişesi olmadan bir şey yaptıklarını, hani oyunculuk için ve başarılı olacaklarına herkes inanıyor yani. Ben de şu anda bu yaptıkları duyurudan sonra buna inanıyorum. Son olarak Ken Levine ki BioShock serisinden hatırlıyoruz. Valve'a güvenim çok büyük. Steam OS cesur ve güçlü bir fikir demiş ki hani bu tarz büyük yapımcılardan da böyle açıklamaları duymak muhtemelen hem cihaza hem de Steam OS'e destek vereceklerini gösteriyor.
Aslında özgür yapımcıların Microsoft'u sevmemesi normal. Xbox One'ın ilk lansmanında özgür yapımcılara nasıl muamele edeceklerini, evet, herkes gördü. Eğer PlayStation 4 kapıyı açmasaydı Xbox One'da özgür yapımcı diye bir şey olmayacaktı.
Evet, bağımsız oyunları göremeyecektik.
Ne zaman ki PlayStation 4'ten tokatı yediler, ondan sonra dediler ki biz herkese açığız. Zaten orada dönüşlerini ben sayamadım kaç kez döndüklerini.
Yani ama yine de herhalde Gabe Newell konsolların da o kapalı yapısını sevmiyor. Yani şu anda bu Steam Machine denilen olgu evimizdeki masaüstü bilgisayarların biraz salona, daha kişiselleştirilip salona getirilmiş hali. Yani zaten en başından beri Minecraft'ın yapımcısı Windows 8'in İşte beklendiği gibi, istenildiği gibi olmadığını, kapalı kutu olduğunu söylemişti. Windows 8 çıkmadan önce bile Gabe Newell her zaman için Windows'un oyunlar için olması gereken platform olmadığını söylüyordu ve diğer platformlara kayılması gerektiğini iddia ediyordu. Linux'a sürekli destek verdiler. İşte Left 4 Dead'i Linux'a taşıdılar. Birkaç tane farklı oyunlarını, Team Fortress'ı betasını Linux'a taşıdılar sırf. Ya çünkü hem Left 4 Dead hem de Team Fortress milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oyunlar ve bu şekilde birazcık olsun Linux işletim sistemine kaydırmaya çalıştılar oyuncuları ama esas atılım hem SteamOS'nin yani Steam işletim sisteminin duyurulması hem de evimizdeki bilgisayarların Steam'le daha içli dışlı olan bir konsol haline gelmesi çok büyük yer kaplayacak.
Aslında bu işte dışlılığı açmak lazım. Steam Machines diyoruz. Sondaki S takısı birçok makine olacağını açıklıyor, evet, zaten. Şimdi burada 200 dolardan 1000 dolara kadar giden açık bir çıta var. Sonuç olarak her güçte makineyi göreceğiz. Ama güçsüz makineler ne yapabilecek ki diye düşünebilir izleyenlerimiz. Biliyorsunuz yeni bir olgu var. Özellikle yeni nesil konsollarda bunu çok fazla görmeye başlayacağız. Yeni nesil konsollar ve benzeri cihazlar ne yapıyorlar? Tablete, işte PlayStation 4, PS Vita'ya ve benzeri cihazlarla İçerideki makinedeki görüntüyü daha küçük, daha güçsüz bir cihaza aktarıyor ve biz o güçsüz cihazdan oyun oynamaya devam edebiliyoruz. Halbuki bütün işlemi içerideki makine yapıyor.
PlayStation 4 Vita 2
evet.
gibi.
SteamOS'ta ne olacak? SteamOS'ta 200 liralık bir makine alacaksınız. Bu makine aslında internete falan girecek. PC sonuçta. Yani televizyonunuza akıllı özellikleri katacak. Oyun oynamak istediğinizde ise gidecek o sizin o içerideki kapalı odada duran güçlü makineye diyecek ki ya içerideki eleman şu oyunu oynamak istiyor. Bir zahmet çalıştır da ben de onun görüntüsünü ona ulaştırayım. Yani oturma odanızda içerideki bilgisayardaki görüntüyü aktaracaksınız SteamOS sayesinde ve oradan oynamaya devam edeceksiniz. Ne olacak? İlk yaptığınız yatırım cebinizde kar olarak kalacak. Zaten o içeride. Taşıma derdinden kurtulacaksınız. Hem televizyonunuza akıllı özellikler katacaksınız hem de televizyonunuzdan oyun oynamaya devam edeceksiniz. Yani süper bir atılım.
Bir şey söz konusu. Bunu yaparken masaüstü bilgisayarımızın da Linux tabanlı olması mı gerekiyor yoksa sadece Steam arası bir bağlantı
şimdi
mı?
Şimdi orada Steam'i kullanılacağı konuşuluyor. Yani SteamOS olmayacak üstünde. SteamOS şu an Steam'le beraber o platformu kurman yetecek bilgisayarına.
Çünkü şöyle bir şey var. Hani içerideki Steam Machines için zaten isterseniz Linux'u kaldırın, evet. şeyi kurun. Hani soru cevap kısmı yapmışlar mesela. Orada diyor ki ya diyor işte Windows kurabilir miyim filan. Cevap diyor istersen diyor hani robot köpek bile yapabilirsin filan. Yapabiliyorsan eğer. Böyle açıklamalar da var. Hani TV'ye akıllı özellikler getirecek olması da çok büyük avantaj. Çünkü farklı film, televizyon ve müzik servisleriyle de çalışacak SteamOS. Yani aslında tamamen böyle bir multimedya center gibi bir şey olacak gibi gözüküyor. Yani
aslında orada. Oyunculuğun gücünü kullanarak orada direkt Apple'a da rakip oluyor. Evet. Biliyorsunuz Apple TV var sonuçta satılıyor.
Microsoft'a
oradan
da
Microsoft'un
da
direkt Xbox One'a rakip evet. oluyor. Hani tamam PlayStation'a rakip oluyor da Sony hiçbir zaman bu TV müzik işini çok evet. fazla abartmadı bu kadar. Hani o tarafta belki PlayStation 4 ile evet, daha fazla rekabete girecektir ama SteamOS ve AMD'nin şu hamlesi belki de şu son dönemde birkaç yıllık dönemde çok üstüne böyle saatlerce konuşmak, yorum kesinlikle. Yapmak istediğim konulardan bir tanesi ama tabii ki programı da çok fazla
şöyle kısaca da bir şey söylemek istiyorum. Xbox One'ın en çok beğenilen sonradan da iptal edilen özelliklerinden birisi vardı. Dijital oyunları trade etme özelliği. Family. Bu yakın zamanda Steam'e de gelecek normalde. Zaten şöyle bir şey var. Ben sana Steam hesabımı verdiğim zaman.
Evet, oynayabiliyorsun.
Ama artık ben sana direkt oyunumu da verebileceğim.
Süper yani, bir özellik.
Paylaşım özelliği var. Aynı Xbox One'daki gibi aile paylaşım olayı falan getirilmiş.
Family sharing özelliği sayesinde.
Yani o da gelecek olmuş. Yakında Steam'e. Gerçekten de çok başarılı.
Benim işime yarar. Yani size bir sürü beleş oyun geliyor arkadaşlar. Yani ben de bunlardan bir sakal alırım. Yani.
Faydalıyım diyorsun
yani.
Ya.
Biz onları evet. paylaşamıyoruz böyle kusura bakmayın.
Ben yine sonda aldım ya birkaç tane kendi cebime var. Her şey beleş gelmiyor abi.
Evet, buradan aslında donanım haberlerine, teknoloji haberlerine devam etmeden önce Türkiye ile ilgili başka bir haberi daha şey yapalım. Gerçi ilk haber olacak ama.
Oyun Federasyonu.
Arkadaşlar evet, Oyun Federasyonu kapatıldı. Aslında hani özetlemek gerekirse pek bir faydasını da göremedik. Çünkü 2011 yılında hatta ben hatırlıyorum Erdinç Asker'deyken gitmiştim toplantısına. Hani çok büyük umutlarla kurdular. Fakat işte 2 yıl oldu. Hatta o zaman üyelik için belli bir ücret falan toplanmak istendi falan. Böyle değişik değişik bir olaylar oldu. Fakat 2 yıl sonunda maalesef hiçbir şeyini göremedik. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan bu kurum kapatıldı.
Saadet zinciri gibiymiş.
Ve daha çok şey oldu. Hani gelişmekte olan spor branşlarına aktarıldı. Hani tam olarak kapatıldı da diyemeyiz ama hani şey diyorlar, o işte nasıl iş filan, oyun sektörü bu kadar gelişirken filan böyle yorumlar görüyoruz. Ama arkadaşlar hiç panik olmayın çünkü zaten şimdiye kadar bir faydasını görmemiştik.
Ya şimdi şöyle bir şey var, yani bana açıkçası bunlar çok komik geliyor. Oyun geliştirmiş misiniz? Yani dünyada kaç tane oyun lafı. Satıyoruz abi? Xbox
şey
One için var mı hiç Türk oyun duyurusu? Xbox 360'da oyun gördük mü? PlayStation 3'te gördük mü? 2'de 1'de gördük mü? Yok. Oyun Federasyonumuz var ama. Arkadaş bu nereden çıktı? Kimler? Oyun dergileri mi kurdu? Yani ya aslında şey zaten Oyun Federasyonu'nun gazını aldığı yerlere bakın. Koreli free to play oyun geliştirenler açıkçası böyle bir Oyun Federasyonu'na ihtiyaç duyuyorlardı. Espor adı altında çocukları örgütleyip sanki bu spormuş gibi, tamam mı? Ya bilgisayar oynamanın neresi spor oldu? Ya, spor dediğin şey vücuda az çok bir yararı olur değil mi? Yani düzenli olarak yaparsan sağlık dengeni arttır. Bilgisayar oynamak niye yarar olmuş? Bu çocuk 30 yaşından sonra ne diyecek yani, ben profesyonel sporcuydum, beni işe mi alın diyecek. Emekli mi olacak bu işten yani. Böyle ya bir şey federasyonunu kurduk.
Şey olayı var şimdi, hani bu federasyonun evet. kurulma amacında aslında hani oyun yapımcılarına destek vardı. Fakat bir diğer taraftan da işte Türkiye'deki işte bandrol olayları, işte yaş sınırlandırması, onun dışında oyunların fiyatlarındaki dengesizlik. İşte bu konuda bazı atılımlar yapacaklarını söylediler. Hani oyun tarafından ziyade... İşte oyun sektörünün böyle işte daha gelişmesi. Sonuçta oyunlar ucuz olursa Türkiye'de belli bir alım şeyine gelirse oyun sektörü de ona göre gelişecektir. Fakat Hiçbir şey göremedik yani.
Ya orada
toplantılar oluyor, bizim hani zaten haberimiz yok. Bir gelişme basınla zaten hiç alakalı
ya
yok.
Orada şimdi garip olan ne dersin biliyor musun? Ben olayları hep uzaktan izledim. Ama şöyle bir şey var. Oyun Federasyonu diyorsun, desteklenen ekibe bakıyorsun. Zaten regüle edilmek istenen grubun, evet, Oyun Federasyonu'nu destekleyen grup olduğunu görüyorsun.
Evet, evet.
Şimdi o adamların eliyle oraya getirilmiş insanlar regülasyon isterler mi ya? Böyle bir şey var mı yani? Sonra sen onları nasıl regüle edeceksin? Arkadaş oyunu ucuza mı sat diyeceksin yani bu adama? O da diyecek ki hayırdır arkadaş, ne oldu yani, ne değişti? Ya da bu oyunu 18 yaşın altındakilere satma dediğinde satanlara nasıl bir ceza verileceğini mecliste mi tartışacaksın?
Zaten
yani
hani
bu işler çok Türkiye için en azından erken.
İşte yok, zaten yok, ilk şey açıklamada yok, yaptıkları işte bu bandrol fiyattan daha ziyade senin dediğin gibi hani büyük oyunları bir kenara koymak lazım. Gerçekten çok güzel hani free to play olsun şey oyunlar var. Fakat böyle hani vur kaç mantığıyla yapılan hani biraz sömürme mantığıyla yapılan bazı oyunlar var free to play kanadında, işte MMO tarafında. Hani bu taraftan götürelim de şey olsun havası da vardı yani biraz. Yani o konuda ben çok pek bir faydasını göremediğimiz için ben oyun sektörü, hani sen diyorsun ya uzaktan izledim diye. Ben oyun sektörünün içerisinde olan birisiyim. İşte Türkiye'nin en önde gelen sitelerinden birisiyiz yani. Ben de uzaktan izledim yani hani bir yakından.
Kimseyi de içeri çağırmadılar zaten. Öyleydi. Kapalı yapıda hani bir şeyler oldu.
Kapatılması falan. Hani oyun Türkiye oyun sektörü için bir şey fark eder mi? Bence fark etmez.
Evet ama şok etkisi yarattı ve garip bir şekilde kapandı. Yani mesela
pat diye kapattılar.
Şimdi yani mesela Melut Dinç biliyorsunuz görevden ayrıldıktan sonra yerine atanan başkanın ataması yapılmamış mesela. İmzası, evet, yetkisi falan yok ama başkanım diye konferanslara falan katılabildi. Ama ondan sonra onun eline bile yetkili bir kağıt sunmamışlar çünkü aslında başkanlık vasfı da yok. Hani öyle, evet, garip bir durum var. Hani bize diyorlar ki yetkili bir kağıt ulaşmadı, resmi evrak gelmedi. E zaten sen resmi olarak
başkan değilsin.
Başkan değilsin ki sana niye muhatap alıp şey göndersin? Böyle garip bir durum var orada. Hani biz devlet işlerini çok bilmiyoruz tabii. Ben hep bu işlerden de uzak durmayı seviyorum. Çünkü bilmeden bu işlere karışırsan kesin takılıp düşüyorsun. Ve orada düşeni kaldırmak yok.
Polat'a Ender'ı takıyorlar
peşine. Üyelik böyle bir şeyler dedi hemen böyle tırıs tırıs.
Yani çok girmenin bir anlamı yok. Çünkü bunlar politik işler.
Evet.
Ve sonuçta büyük paralar büyük söz sahibine sahip. Yani büyük söz hakkına sahip oluyorlar. En iyisi biz uzaktan kalalım.
Zenginler milletvekili oluyor en kısasından yani şimdi.
Oralara girme var da var. Yani, oralara girme.
Yani, ama
ben şimdi Microsoft Surface ürünüyle devam edeceğim. Biliyorsunuz Microsoft Surface RT tabletlerde çok büyük bir hüsran yaşanmıştı. Ama Microsoft anlaşılan RT tabletlere devam etme niyetinde. Çünkü Surface RT 2 ve Surface 2 Pro da tanıtıldı. Şimdi 2 önce miydi sonra mıydı? Büyük ihtimal altta yazan barda doğrusu yazacak ama. RT versiyonu ARM tabanlı işlemcilerle Tegra 4'lü olacak. Tegra 4'ü burada göreceğiz.
Gördük yani.
Zaten sonunda. Nvidia CEO'sunun şeyi var. Surface'e güveniyoruz. Microsoft Windows 8 bir
adam sevilmiş
gelecek demek olacak falan diyordu böyle. Herhalde ya bunun için gelecek sadece orada çünkü. Evet. RT'yi geçiyorum kenara. Ama Pro gerçekten çok iyi özelliklere sahip.
Ben beğendim.
Çok uzun süre pil ömrü var. Haswell tabanlı Core i5 işlemcilerle güçlendirilmiş. İlk bazı versiyonunu aldığınızda 4 GB bellek 64 GB SSD ile geliyor. Ama tepe versiyonunda 512 GB SSD 8 GB RAM'e kadar ulaşılabiliyor. Full HD çözünürlükteki cihaza bir de klavyesini incelterek eklemişler. Aynı zamanda bir tane de gösteri yapmışlar Linkin Park'ın DJ'leriyle. Özel bir klavye daha eklemişler. Müzik programlarını kullanmak için de aslında aksesuarlar eklenebileceği gözüküyor bu şekilde. Müzik programı kullanmak için mesela incecik bir klavye ekliyorsunuz. Alttan aydınlatmalı klavye sayesinde DJ programını oradan yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu klavyeli bir cover'ı vardı. İşte bunlar klavyeli cover dediğimiz yani o ekranı hem koruyan hem de klavyesi olan kapaklardı. Bir de bataryalı bir tane, pilli bir tane kapak çıkartmışlar. Bu kapağı eklediğinizde de iki kata çıkartıyormuşsunuz pil ömrünü. Böylece herhalde Amerika'ya dahi uçarken sürekli 7/24 cihazı oynayabilecek.
Ex uzantılı dosyaları çalıştırabiliyor muyuz?
Evet, Pro versiyonda ex uzantılı dosyalar çalışıyor. Tamam, yani ben bütün PC'de ne yapabiliyorsunuz? Windows 8 Surface Pro yazanda da bunu yapabiliyorsunuz. RT yazanda yapamıyorsunuz. Zaten RT o yüzden.
Zaten buralarda. RT muhtemelen çok fazla tercih eden o zaman olmayacak. Pro çünkü için mağaza konusunda hep böyle bir şeyler var.
Ya işte orada Tegra 4 ya. Biz bir Tegra 4'ü bir türlü böyle bir cihazda göremedik. Performansını denemek için belki tercih edilebilir. Bu arada Windows 8.1 yüklü olarak gelecekler. Ve 8.1'in dağıtımına başlanmasıyla beraber de bu tabletleri marketlerden alabilecekmişiz. Ya aslında merak uyandırmıyor değil. Özellikle evet. Pro versiyonu açıkçası.
Pro versiyonu evet kesinlikle. Ya
merak ediyorum. Ya kullanmak isterim.
Tegralı versiyondan daha çok Pro versiyonu mesela.
Tabii ben de Pro versiyonu seviyorum. Zaten kullanıcılara genel olarak baktığımızda istedikleri programı kurabilme adına sevinmişler. Evet tabii ki şimdi Steam'i kurarım onun üstüne.
Evet.
Yani sadece marketten indirdiğim oyunlar değil. Bildiğim oyunları da Özellikle strateji oyunlarında, çok klavye ihtiyaç duymayan oyunlarda çatır çatır oynarım.
Ya sonuçta dokunmatik ekran. Ya bağımsız oyunları bile oynarsın yani. Küçük oyunları oynarsın. İlla böyle işte üst seviye Battlefield 4 oynayacağız
diye. Kablosuz gamepad şey bağlarım. Yani, evet. Uçakta falan giderken koy masaya çatır çatır oyna. Yani o konuda özellikle bu ek bataryalı kapak işi çok hoşuma gitti. Yakında bir model telefonu da göreceğiz bu işi zaten. Yani pil kapasitesini arttırabilmek güzel.
Sonra Microsoft'un bir şeyi bizi bir heyecanlandırdı mı? Ne oldu?
Evet. Yani vazgeçmeyip halen tablet alanında da hakimiyet kurmaya çalışmaları da takdir edilisi diye düşünüyorum. Çünkü o kadar zarardan, o kadar hüsrandan sonra...
Evet, biliyorsunuz azimle iş yapan en sonunda kâra geçer derler. Microsoft herhalde bunu deniyor. Bir diğer haberimiz de Apple tarafından geliyor. Apple en sonunda hasar tabanlı MacBook Pro'larını ve iMac'lerini tanıtacak diye bekleniyor biliyorsunuz. Ekim ayı içinde bir tane iPad lansmanı bekleniyor. Yeni iPad 5 ve iPad mini'nin ikinci versiyonuyla karşılaşacağız. Birincisini sen kullanıyorsun Talha.
Hemen satacağım ikiye geçeceğim.
Evet, memnunum çünkü. iOS 7 ile beraber çünkü cihaz gerçekten ziyan olmuş.
Cörtledi.
Evet, biraz öyle olmuş. Ama yeni iPad'lerde özellikle yani A7'nin kullanılacak olması, iPad mini'de de mesela A7'nin kullanılacağı konuşuluyor şu anda işlemci olarak. Performans anlamında uçaklarını net bir şekilde gösteriyor burada. Ama bir diğer önemli konu da profesyonel olarak iş yapanlar MacBook Pro'ların Intel'in yeni nesil Aspen tabanlı işlemcilerle güçlendirilmiş Retina yeni duyurularını bekliyorlar. Yani Retina ekranı yeni MacBook Pro duyuruları bekliyorlar. Bunlar da olacakmış. Eğer siz de bu beklenti içinde olanlardan biriyseniz ne güzel ki Ekim ayı içinde siz de mutlu olacaksınız gibi görünüyor.
Yani hep şeyde bekliyorduk ya, iPhone 5 lansmanında bekleniyordu bir iPad mini falan yenisi ama demek ki biraz daha zamanla ihtiyaçları var ki beklettiler yani. Buradan hemen oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar, herkesin bildiği gibi oyun dünyasında GTA rüzgarı
esmeye devam ediyor.
Evet, esmeye devam ediyor ve uzun bir sürede esecek gibi gözüküyor. Oynadıkça gerçekten de oyunun ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar özenle hazırlandığını görmeye devam ediyoruz. Tabii ki ufak tefek bug'lar, internette hala böyle işte şeyler, Mythbusters mıydı o serilerimiz?
Evet, Mythbusters serisi enteresan
şeyler var. Fakat bir diğer heyecanla beklediğimiz şey ise tabii ki GTA'nın online versiyonu. Artık hikaye modunu gördük az çok. Tabii bitiremeyenler vardır, bitirenler vardır. Ama muhtemelen tüm oyuncular online özellikleri bekliyorlar. Bu hafta içerisinde GTA Online ile ilgili çok önemli özellikler açıklandı ki daha önce de zaten 500'den fazla görevin olacağı söylenmişti. Tamamen açık dünya oynanışı olacak. Yani şu anda GTA 5'teki harita nasılsa direkt olarak online'a girdiğinizde aynı şeyleri yapabileceksiniz. İşte co-op görevler olacağı söyleniyor. Banka soygunlarında direkt olarak hikaye modunda nasıl 3 kişi beraber gidiyorsun, işte adam seçiyorsun filan. Online'da da farklı farklı banka görevleri olacağı söyleniyor ki muhtemelen banka görevlerinden başka işte araç soyma, bu banka araçları gidiyor ya yolda, onları ele geçirme gibi farklı görevler olacağını da düşünüyorum. Paranın çok önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor ki zaten GTA'nın, Rockstar'ın mikro ödeme sistemi ortaya çıktı ve bu ödeme sistemiyle birlikte oyundaki parayı size parayla satacaklar. Hani baktığımızda çok cüzi miktarlarda olduğunu görüyoruz ama tabii ki online'da
cüzi
birazcık
cüzi daha... Abi adamlar, ben geçen şeyde de yazdım.
Ya ufak ufak götürürler.
3 günde milyar dolar kâra ulaşacaksın sen. GTA Online zaten oyunun içinde olan bir destek. Sen buna bir de ekstradan... Ya kimisi buna diyor ki işte şey... Avantaj sağlamak isteyen parası... Ya böyle bir şey olabilir ya mi? Şimdi oyuna... Sen bu mantıkla yaklaşıyorsan o zaman ben her oyunun içine mikro şeyi koyarım.
Madem
abi.
Madem para bakıda önemli, belki bankayı soyacaksın, yakalanırsan da 3 yıl oyunu oynayamama cezası mı alacaksın yani? 3 yıl hapiste kalsın, 3 gün online'a giremeyeceksin belki. O da ya, fantastik bir şey olurdu gerçi.
Yani tabii ücretler falan açıklanmadı ama hani 1.5 dolar, 2 dolar, 1.9 dolar falan belli bir para falan böyle satıyor.
5-10 milyon veriyor muymuş?
Şeydeki gibi ya. Clash of Clans'a nasıl para satıyorlar falan. O
evet
tarzı
yani,
mikro
para da para satıyorlar ya.
Free to play oyunu da gördük ama gerçi elektronik hasta biz bunu FIFA'da da gördük.
Ya bir şey de vardı ya.
Kaç Xbox, vardı.
Xbox'da avatarına ayakkabı falan alıyorsun. Yani sen kendine normal hayatta ayakkabı almıyorsun. Gidiyorsun oradaki sanat karakteri. Ya tabii ki de bu bir tercih meselesi de.
Vallahi yeminle ezilmişlerin sesi oldun Talay.
Yani. Bana çok anormal geliyor. Yani adamın gidip orada şapka mapka alması falan. Tamam 1 dolar 2 dolar da abi ne bileyim ya. Git fakir fukaraya ver abi ya.
Burada önemli olan nokta bu oyundaki para sisteminin önemli olacağını söylüyorlar. Fakat hani bu parayı satın alanlarla almayanlar arasındaki denge nasıl sağlanır?
Yani evet.
Eğer çok fazla dengesizlik olmayacaksa normaldir. Çünkü
ama şey dengesizlik olmazsa niye satın alayım?
Bak şimdi ben
bir de o var.
En güzel açık şeyi yapayım. Biz Battlefield oynuyoruz. Yardırıyorsun, açmaya çalışıyorsun.
Ya o konuyu kapadım. Başka bir yere geçsek.
Parayı basıyor. En kral tankla geliyor. Çatıcıda çatıcıda. Kafamıza yardırıyor.
Şimdi buna bir açıklık getirmek lazım.
Bir tarafta Amerikan bir şey, deniz piyadeleri. Öteki tarafta Irak'ta peşmer.
En az orada benim tanka gece görüş ekledikten sonra mükemmel olmuştu. Ya vaktim yok, bir de oyun oynayacağız. Ben gittim parayı bastım, bütün ek özellikleri açtım.
Şangur şungur kafadan ya.
Şey çok güzel, gizli gizli tepeden geliyorsunuz ya. Ben de tanka bakıyorum gece, görüşten oradan.
Ne yapıyorlar bu garibanlar?
Kafalar parlıyor yukarıda.
Biz de diyoruz hiç aklımıza da gelmiyor gece görüşün. Nasıl sindiriyor bu adam bu Mustafa?
Ya bunları güzel. Olması gereken şeyler.
Dengesizliğin bir örnek oldu burada.
Ama dengesizlik olmazsa niye para versin adam? Şimdi ben onu almayacak olsam niye para vereyim?
Ben niye para veriyorum kardeşim? Aynen öyle.
Ondan sonra adam iki banka soymuş gelsin bir tepelesi. Ne oldu? Giden ya 100 şey dolar yani.
MOBA oyunlarında görüyoruz işte bazı işte Xbox Live'daki avatar şeyinde bile hani dengesizlik yaratmıyor ama sonuçta para verip işte kostüm farklı evet. şeyler alabiliyorlar. İşte League of Legends
ama ben,
farklı oyunlarda görüyorum.
Ya şu geliyor aklıma Ersin yani mesela tabii ki de microtransaction, dark loot bunlar olacak free to play anlayışıyla bu tarz şeyler geldi. İnsanlar bundan yararlanmaya çalışıyor ama ya Rockstar Red Dead Redemption'ın yanlış hatırlamıyorsam ilk bir iki DLC'sini içeriğini ücretsiz evet, olarak bedava. Sunmuş bir firmaydı yani. Onun bile bugün bu hale gelmiş olması...
Ya aslında onun için yapıyorlar, onun altını çizelim. Elektronik Arts buna çok güzel bir kılıf bulmuş, benim de aklıma yattı. Şimdi diyorlar ki, belli insanlar var 7/24 oyunun başında. Şimdi bu adamlar zaten milyoner olacaklar oyunda. Ama belli adamlar var ki diyor, hafta hiç sonu hafta evet. sonu adam 3 saat ayırabiliyor. Ve haklı. Buraya da girdiği zaman online'a diyor, etrafında milyonerler var, sürekli kafasını kesiyorlar. Evet. Daha hızlı arabalara sahipler filan. Adam da şimdi oynayamıyor. Bu mantıklı eksikliğini de 3-4 dolara kapatabiliyor. Bana mantıklı geliyor. Yani benim gibi ya bir adam
kesinlikle öyle
ölse milyon falan yapamaz yani oyunda. Zaten 3-4 saat maksimum hafta sonu oynayabiliyorum. Evet. Ha, eşim belki eğitimde falan olursa şirketten. Daha fazla oynuyor. Eğlendikten sonra iyice kötü oldu. Oynayabiliyorsun. Ben şimdi para vereceğim. Yapacak bir şey yok yani.
Evet. Ya hani kılıf diyoruz ama mantıklı bir kılıf gerçekten. Evet. Hani normal ben de eski zamanımı hatırlıyorum. Mesela işte Xbox Live'da 45.000 falan achievement score falan açmışım yani oyunu hayvan gibi böyle kasıyorum falan Fallout'ta daha bayır geziyorum. Ama şimdi bakıyorsun son 3-4 yıldır böyle 2000 falan anca artış yani. Göstermişsin. Çünkü zamanın yok oynayamıyorsun çalışan. Hani biz bir de sektörün içerisinde olarak.
Lüks oldu ya evet oyuna vakit şey ayırmak gerçekten lüks oldu.
Hani GTA ile ilgili online ile ilgili şöyle bir şey de var. Kendi bölümlerini tasarlayabileceksin gibi bir özellik hani bölüm yaratma şeyi gibi bir özellik olacak. Ve işte yarışları haritada yarış tasarlayacaksın işte buradan dön şuraya git falan gibi. Orada da direkt olarak arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Tabii ki 16 kişi olması ne kadar zenginleştirir oyunu o tartışılır. Çünkü çok devasa bir dünya var. Ve bu dünyaya 16 kişiyi bıraktığınızda muhtemelen birbirine haberleşmediği sürece denk gelmek herhalde imkansız yani, olur. Evet. Hani yeni nesil dedikoduları hala devam ediyor. Hatta yeni nesilde 32 kişiye kadar destek sunacak gibi bir şey söylenmiş ki bence o rakam bile oldukça az. GTA ile ilgili son söyleyeceğim bir şey ise arkadaşlar hayvan hakları. Savunucuları GTA'yı tabii ki protestoya başlamışlar. İşte köpek balığı öldürüyorsunuz.
Ben en son şeyde fare öldürdüm.
Fare öldürmüştü tamam filan.
Uzi ile.
Bütün oyunlarda var ki bu.
Ya insan öldürüyorsun
fare
yani.
De
ya şimdi doğru noktaya geldin. Çatır çatır adam öldürüyorsun oyunda.
Benim öldürdüğüm de fare değildi ya. Cardon böyle kocaman lan farsi. Kimseye faydası olmaz yani. Fındık faresi olsa eyvallah da.
Yani baktığın zaman o da ayrı bir tarafı.
Evet. Teknoloji tarafında iOS 7 ile devam edelim aslında. iOS 7'nin gelişiyle beraber artık iPad'lerde, iPhone'larda Gamepad devri de açılacak. Çünkü içinde aslında böyle bir API içeriyor. Ve Logitech ve ClamKeys'den böyle bir şeyler gelmeye başladı, ön gösterimler.
Reklam hani, da çok hoşuma gitti.
Evet, reklam da çok
bir
güzel.
Bir şeyler eksik diyor.
Bir şeyler eksik diyor Logitech ama diğer tarafta bir cihazın da görseli var. Ve görünen o ki gerçekten herhalde iPad, özellikle iPad mini benim için.
Süper abi.
Çağımızın yeni taşınabilir mobil konsolu olacak. Ve artık her şey onun üstüne dönecek. Özellikle Gamepad ekledikten sonra oynayabileceğimiz oyunların sınırı da kalkıyor.
Mini 2'yi o yüzden çok büyük heyecanla bekliyorum. Hani teknik özellikleri ve artı...
Bir de biliyorsunuz GPU'su çok güçlü artık. Çok güçlü gerçekten. Ben orada Nintendo'yla sonra ne yapacaklar hala merak ediyorum. Vita ortada bir Keyzone 2'yi oynadık işte. Keyzone 2 diyorum hala.
Keyzone
Mercenary'i oynadık ki güzel oyundu.
Güzel oyun evet.
Ama hala da o yani. Bir ya tarafta da şey bütün oyunların çıktığı hani, bir platform var.
Normalde hani Tavha bir oyun konsolunu mesela her zaman yanında taşımıyor. Fakat iPad'i her zaman iş için, şey için yanında taşıyor. Hani bir canı sıkıldığında açıp direkt olarak bir opsiyon evet. olduğu için
ya ben size şöyle bir şey söyleyeyim. EA'nin bu hafta içinde yapmış olduğu bir açıklama vardı. Shigeru Miyamoto'ya diyor ki Nintendo'nun en önemli isimlerinden birisi işte Zelda Mario serisini falan hayat veren isimlerden birisi. Çok önemli bir isim. Evet oyun dünyasına çok fazla şey kattı. Biz hepimiz ondan çok şey öğrendik. Ama
yaşlandı diyor.
O Steve Jobs'a, hayır, Steve Jobs'a kaybetti diyor. Steve evet. Jobs'a kaybetti demesinin en büyük şeylerinden birisi. Tabii ki de bu iPad, iPhone
evet,
falan.
Doğru.
Çünkü artık insanlar, yani ben hardcore oyuncuyum ama ona rağmen ben bile her zaman için yani yanında Nintendo 3DS ve PS Vita taşıyamıyorum
ya,
ama, iPad taşıyabiliyorum. Açıp, evet belki onlar kadar onun içerisindeki oyunlar kadar kaliteli oyunlar değil ama bir şekilde vakit harcıyorsun.
Ama rahat oynuyorsun. Zaten evet. Artık vakit çok az. Yani senin orada yarım saat içinde çözebileceğin, belli bir aşama kaydedebileceğin oyunlar önemli.
Evet.
Saatlerce vakit harcayamıyorsun.
Mesela Talhan'ın eski zaman, hani çok eskiden tanıyorum. İşte iPhone'ların, iPad'lerin çıktığı dönemleri de tanıyorum. Talhan'ın bir sırt çantası vardı. Her zaman nereye gitse 3DS, işte DS her zaman onun içinde olurdu.
Oyunları cebinde.
Fakat hani özellikle iPad mini'yi aldıktan sonra bakıyorum hiç yanında mesela taşımıyor. Aslında en büyük örnek bu. Çünkü bir hani buradan internete bakıyor. Oyun oynamak da bir opsiyon yani. Hani canı istediğinde
evet.
Direkt her şeyi olarak oynayabiliyor yani. Hani o aslında aradaki farkı, mobil konsolları öldüren taraf da zaten o. Hani her zaman bunu yanımda taşıyıp işte yarım saat oynayacağım ama her işimi gören şunu taşırım.
Tek bir cihaz taşırım.
Oyun oynamak istedim
de oynarım. Şimdi bence mobil konsolları ne bitirdi? Vita duyuruldu. 3,5 saat pil dediler. Evet. O da maksimum. DS duyuruldu. Daha da az. 3DS.
Şey 3DS açtım zaten temelli.
Bitiyordu tamamen. Bunu alıyorsun. 5-6 saat minimum
büyük
oyun
ekran,
oynuyorsun. Büyük ekranda. Yani böyle
ekran,
bir olay var. Evet. Yani bitirdiler oluyor. Yani bence bu gamepad olayından sonra da tamam artık el konsolu çıkartmasınlar.
Ben zaten şunu düşünüyorum. Yani bir kere bilmiyorum tabii bu benim öngörüm ama bir daha el konsolu piyasasına adım atmaz.
Evet.
Belki oyun odaklı bir tablet geliştirebilir ama Nintendo'nun ne yapacağını çok merak ediyorum ben.
Ya bir de şey
yani
olayı var.
En
hani...
büyük,
ya zaten Nintendo için şöyle bir şey deniyor. Sadece Mario'yu bugün yani Apple'da, App Store'da koysa ya ne kadar satabileceği ortada yani.
Uygulamaları bile milyonlar indiriliyor günler evet. içerisinde yani.
Ya bir de hani şey olayı var. Hadi gene Sony Vita'yı işte PlayStation 4'te falan böyle bir şey yaptı falan. Hani o tarafa bir destek falan sundu. Gene bir nebze kurtardı ama Nintendo'ya bakıyorsun. 3DS'i kullanabileceği hiçbir yer yok yani.
Evet, kendi gerçekten bitirdi kendi kendine.
Üçüncü parti oyunlara bakıyorsun.
Wii U da zaten ortada.
Evet. Ya, kendi oyunlarıyla ancak ayakta
3DS
kalabilir.
Yine de aynı şey yapıyor. Yani kendini kurtarmış bir konsol diyebilirim ben. Çünkü mesela en basitinden geçen şeyin haberi vardı. Japonya'da Wii'nin satışlarını satıyor, geçmiş. Evet. Ya satıyor ama Wii U için orası ya, ayrı mesele.
3DS için zaten Nintendo kendi oyunlarını yapsa zaten her türlü evet. ayakta kalır. Ama 3. partiye baktığın zaman çok fazla böyle güzel örneklerle
karşılaşıyor. Ama gerçi Nintendo'nun konsollarını da bugüne kadar hep Nintendo götürdü. Evet. Yani kendi oyunları olmasa
Nintendo
o konsollar
satılmaz. Nintendo 64'ten beridir evet, bu durum bundan böyle. İbaret yani.
Wii U'da biraz tökezlediler. Bence Wii U zaten saçma bir adımdı. Bakalım belki de bu yeni nesil duyurularının ardından 2 sene sonra bir tane Nintendo'dan çok daha farklı bir cihaz bekleyebiliriz. Ben güveniyorum onlara. Oyun konusu eğlenceli şeyler yapabilecekleri
hani
konusunda.
Gamepad'e de dönecek olursak şimdi hani tasarım olarak baktığımızda şimdiye kadar birçok örneğini gördük işte farklı farklı gamepad örnekleri. Fakat hiçbiri ne tasarım olarak ne böyle uygulanabilir olarak
evet.
çok
elverişli değildi.
Elverişli değildi. Ama bu böyle biraz heyecan verici duruyor.
Heyecan verici. Bir de şimdi arkada Apple var. Bunun için bir API geliştirmiş evet. ve üreticilere diyor ki API var. Kesin kullanılacak gözüyle baktığım için heyecan veriyor. Ama Android'de de gamepad'ler var çok güzel. Bir oyun destekliyor, bir oyun destekliyor. O zaman anlamı kalmıyor gerçekten.
Şimdi hepsi destekliyor.
Şimdi bence herkes destekleyecek. Bu konu çok önemli. İleride zaten çok konuşacağız. Bir diğer haberimse Galaxy Note 3 ile ilgili. Uzun bir zamandır Samsung'un Türkiye'ye giren kaçak telefonlardan çok memnun olmadığı, daha doğrusu Türkiye'de bütün dünya genelinde böyle yani ucuz ülkeden pahalı satılan ülkeye sürekli böyle bir telefon akışı oluyor. Bu Samsung'un bölgesel olarak ne kadar sattığını hesaplama konusunda hep yanılmasına neden oluyor. Bu memnuniyetsizlik yaratan bir durumdu ki Galaxy S3 kullanıcıları da 2000'e gidip Türkiye'den aldılar. Sonra 1400 almayı dövdüler telefonu bu kaçak girişler sayesinde. Bunları engellemek için bölgesel kilit getirileceği konuşuluyordu ki Note 3'ün Avrupa bölgesindeki kilitli modelleri görünmeye başladı. Sadece Avrupa bölgesindeki operatörlerde çalışan bazı Note 3 örneklerinin resimleri var şu sıra. Görünen o ki yakında işte sadece Asya, sadece Avrupa, sadece Tayvan falan gibi bölgelere ayrılmış Samsung telefonlarla karşılaşacağız. Firma adına beklenen bir gelişmeydi ama kullanıcılar bunu üzüleceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü Note 3'te işlemci ayrımı da var bu sefer. Hani uygun fiyatını falan geçtim. Kullanıcılar Snapdragon 800'lü modeli istiyorlar. Ülkemizde Exynos işlemcili model satılıyor. Bakalım o durum ne olacak?
Ya bir de şey olayı var hani sözünü kestim. Diyelim ki ben diyelim orada yaşıyorum bir müddet. Orada telefonu aldım. Birdenbire işte Türkiye'ye mesela gelmem.
Tabii oldu. Operatör değiştiremeyeceksin.
Ne yapacağım? Orada bağışlayacağım mı telefonumu yani?
Öyle bir sıkıntı
var. Şöyle bir şey de var herhalde yanılmıyorsam haberde. Samsung İsveç veya İsviçre bir açıklamada bulunuyor. Kendi ülkesindeki Samsung telefonların böyle bir bölge kilidine sahip olmadığını
zaten
söylüyor.
Türkiye'de satılanlarda da şu anda yok. Ama bunlar yeni resimler. Acaba diyorlar yavaş yavaş uygulamaya geçecek mi? Çünkü konuşulan bir şeydi bu.
Hani
özellikle
hiçbir yerde yok aslında. Evet. Bazı modellerde yavaş yavaş. Yok,
gelecek modeller için söylemişler zaten. Hani bizde böyle bir şey olmayacak demişler.
İşte bakalım. Hani görünen garip bir durum var. Zaten kullanıcıların çok istemediği bir durum bu. Belki de hani şey bir haberdir.
Kaçak mazot gibi bir şey olmuş.
Yani böyle değişik bir haberdir. Bakalım sonuçları ne olacak.
Evet, buradan senin haberler bitti herhalde Mesut. Direkt oyun dünyasındaki kısa kısalarla devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sene içerisinde birçok iddialı oyun gördük ki muhtemelen yılın oyunları şeyinde BioShock, Last of Us ve GTA yarışacaktır diye düşünüyorum. Last of Us bu oyunlar arasında hikaye olarak bizi en çok etkileyen belki de oyunlardan birisiydi ki oyun çıktığından beri bir indirilebilir içerik hakkında söylemler vardı. Bununla ilgili muhtemelen belki program yayınlandığında yine ortaya çıkmış olacaktır. Outbreak isimli bir indirilebilir içerik muhtemelen bugün duyurulacak arkadaşlar. Ve bu indirilebilir içeriğin ilk çıkış noktasında hani virüsün yayılma noktasında ipuçlarını bize gösterecek. Hikayedeki bazı eksik parçaları tamamlayacağı söyleniyor. Tabii ki karakter olarak kimlerin olacağı henüz söylenmemiş. Muhtemelen Joel'u belki oynayabiliriz veya hani bu virüs salgınına
tamamıyla yeni karakterler.
Yani
Resident Evil Outbreak'te olduğu gibi
olabilir. Evet.
Mesela şey Joel'un bu araba almaya gittiğimiz yerdeki arkadaşın ismi neydi? Bill mesela. Evet. Belki de o şeyi Bill'in gözünden oynayabileceğiz.
Doğru, belki ikisinin birlikte olduğu kardeşiyle birlikte o ayrılma, kırılma noktalarına giden olayları gösterirler.
Kardeşinin yolunu mesela gösterebilir. Burada hikaye açısından bazı önemli noktaları tabii ki gösterecek. Eğer Last of Us'ın Season Pass şeyine sahipseniz siz bedava olarak indirebileceksiniz. Muhtemelen diğer oyuncular için de belli bir fiyatla PSN'deki yerini alacak. South Park'ın arkadaşlar Stick of Truth oyunu geliyor biliyorsunuz. Yeni sezonunda bu hafta itibariyle başlayacak. Hatta yeni bir jenerik yapmışlar. Benim de oldukça hoşuma gitti. Oyunu da tabii ki South Park'la aynı çizgide devam ediyor ve oldukça makara diyebileceğimiz bir yapıya sahip. 12 Aralık'ta çıkış yapacağı yeni videosuyla birlikte duyuruldu. Mesut, buradan senin de sevdiğin bir seri Burnout'la ilgili bir açıklama geldi. Criterion Games'ten Alex Ward Burnout oyunu için sabırlı olun demiş. Muhtemelen yeni nesile yeni bir Burnout oyunu görebiliriz ki. Hani Need for Speed'e geçmelerinden sonra Burnout'u bayağı
bir... En son Paradise vardı herhalde değil mi?
Kenara attılar ki Paradise serbest dolaşma şeyiydi falan, gayet de keyifli.
Güzeldi, onu da online'ı berbattı. Online'da yarış aradır. Çok kötüydü yani.
Yani konusu. Muhtemelen yeni bir Burnout oyununda daha böyle dengeli bir...
Ya ben aslında yeni Burnout'u şöyle heyecanlanıyorum. Ben aslında artık onu iPad'imde veya Android telefonumda oynamak istiyorum. Yani
aslında şeyi söyleyeceğim mesela, şimdi bir aydınlanma geldi be. Mesela Burnout'un Burnout 2'deydi sanırım ya, işte Takedown'da da olabilir. Mesela kaza modu vardı, daha sonradan kaldırdılar bunu. Hani gidiyordun rampadan atlıyordun filan. Dokunmatik ekrana mesela öyle bir oyun yapsalar ne kadar hoş olur işte.
Çok güzel.
Hemen yönünü... başlayalım geliştirmeye.
Benzer bazı oyunlar çıktı.
Ya arabanın yönünü yapacaksın.
Evet, kaza yapmaya çalıştım filan ama onlar tabii ki Burnout havasında değillerdi. Yani bambaşka bir mod.
Kıvılcımları yeter ya Burnout.
Ya gerçekten oyun farklı bir
Burnout
oyun.
Burnout güzel canım.
Güzel oyun. O hız listi.
Yani buradan sesleniyoruz, öyle bir oyun güzel para getirir arkadaşlar diye böyle. Biz. Bir diğer haberim arkadaşlar, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Deep Down hakkında bazı detayları paylaşmıştık. Oyunun free to play olacağı ise bu hafta içerisinde açıklandı. PlayStation 4'te free to play bir oyun. Bakalım nedenli başarılı olacak. Hani zaten Dark Souls serisine oldukça benzediğini, hatta tamamen böyle bir hani onun şeyinden başarısından
free to play ama yeni nesli konsol ne demek bu? En azından grafikleri görmek için indirebileceğimiz oyundan orada duruyor olması.
Ne bileyim ya, free to play oyun deyince bana sanki içi boşaltılmış oyun gibi geliyor. Hani görsel olarak demiyorum da ya, oyun anlayışı olarak diyorum ki tamam, bunun içi boşaltılmış. Bunun içinde ne varsa ben tek tek parayla alacak.
Demodan daha iyi en azından Talha. Yani en azından indiririm. Böyle birkaç günümü harcarım yeni oyunlarım gelene kadar, ya da bazı arkadaşlarımız oluyor, oyun alacak parası olmuyor, onu da biriktiriyor ayrıca. Ya bir de bundan vakit geçirir yani.
Çok güzel free to play oyunlar var ama zaten PlayStation 4'de
çıkacak. Spartacus çıktı Xbox Live'a. Hani bana göre çok başarılı bir oyun değil. Fakat son açıklanan rakamlara bakıyorsun 4 milyon indirilmiş. Hani
şey, belli e-spor falan yapacaklar onunla ilgili. E-spor falan yapacaklarmış.
Hani ilerleyen dönemlerde ne gibi, hani dövüş oyunları bile free to play olsa mesela, karakter satın alma gibi farklı şeyler olsa.
Evet, olabilir. 2-3 karakter
Xbox açıyorlar. Için evet, Xbox Killer Instinct mesela.
Hani Street Fighter için falan diyorum. Hani bu aslında free to play olgusu, MMO olgusu tam olarak hani şey, hani diyoruz ya çok güzel oyunlar var. Bir de vur kaç mantığıyla yapılan oyunlar var. Eğer çok güzel bir şekilde tasarlanırsa, hani madalyonun diğer yüzü olursa, baktığımız zaman Destiny falan bile free to play yapsan MMO gibi. Zaten aynı mantık.
Evet, aynı
fakat
mantık.
Fakat kutulu olarak satılacak. Muhtemelen yeni nesilde hani PC oyunculuğunda artık kodlamalarda böyle yaklaşmasıyla birlikte belki cross platform oyunlar bile görebiliriz.
Bir de bellekleri çok arttı artık. Çok fazla göreceğiz bu tip böyle multi, çok fazla insanın aynı anda haritada bulunduğu oyunları.
Son haberimiz ise arkadaşlar Need for Speed filmiyle alakalı. Need for Speed filminin biliyorsunuz Aaron Paul oynuyor. Breaking Bad'den tanıdığımız.
Jesse Pinkman.
Evet, ilk videosu yayınlandı.
Ve hani, arabaların fiyatı herhalde filmi geçmiştir.
Evet. Zaten Electronic Arts muhtemelen fuar alanlarına koyduğu arabaları direkt filmde de kullanmıştır. Çünkü Gamescom olsun, E3 olsun, fuar alanlarında çok güzel arabaları kullanıyorlar. Hani videoya baktığımızda ilginç duruyor tabii. Hızlı ve öfkeli böyle biraz havası var. Konusu nasıl olacak merak ediyoruz ama bazı efektler benim kafamda soru işaretleri yarattı. Umarız başarılı bir film olur. Ama trailer'da da hep böyle şey işte Let's Cook falan böyle öyle bir şey bekliyorsun.
Ya değil mi? Breaking Bad'de alıştıktan sonra.
Karakterle o kadar
sonra
özdeşleşmiş ki muhtemelen Breaking Bad izleyenler böyle birazcık garipseyecektir diye düşünüyorum.
Ama arabalar gerçekten hoş. Zaten genelde bu tip filmleri şeyleri satıyorlar. Hani arabalardan çok fazla hoşlanan insanlar ki bol bol araba sahnesi koymuşlar.
Ya bir de gidiyorsun hani Hızlı ve Öfkeli. Hani bir filmini kaçırsan bile öbür filmini izlesen gene keyif alırsın.
Evet yani. Öyle. Seni devam ettirmene gerek yok yani.
Kaç tane film çıktı, yenisi de hatta.
Kaçıranlar için tekrar yerine yeni bir tane çekiyorlar.
Oynayacak hatta. Yani muhtemelen keyif, seyirlik bir film olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, teknoloji kısmında ise benim kısa kısa haberlerim gerçekten çok kısa. İki tane haberim var bu tarafta. Bir tanesi Boeing ile ilgili. F-16'lar kullanılıyorlar ve servis dışı kalıyorlar. Ne oluyor? Çoğu çöpe gidiyor. Ama Boeing bunları daha iyi eğitim verebilmek için yeni nesil pilotlara kullanmaya karar vermiş ve eski F-16'ları almış, insansız hale getirmişler. Ya artık yurt dışındaki teknolojinin ulaştığı nokta gerçekten uç noktada. Evet, pilot bunu aşağıdaki bir simülatörden kullanıyor ama gerçekten uçan bir uçağı kullandığı için bambaşka bir deneyim alıyor tabii ki.
O
uçağın içinde yok.
Normal simülasyondan çok daha.
Tabii var. Ve uçağın limitlerini zorluyorlarmış. Bir insanın içindeyken yapamayacağı çok zorlu deneyler yapıyorlarmış. Bu biraz da Boeing'e tabii ki bu testleri yapma şansı veriyor. Böylece halihazırda şu anda kullanımda olan uçakları acaba insansız yaptıklarında kullanım oranları nasıl artıyor? Kullanılabilir mi, değil mi? Acaba uçaklar içinde insan yokken limitlerini ne kadar zorlayabiliyorlar gibi bir sürü test verisi de sağlıyor. Belki ileride Amerika yeni insansız uçaklara gerek duymayacak. Zaten savaş uçağının üstünde, yani savaş gemisinin üstünde olan bütün uçakları zaten savaş gemisinin içindeki pilotlar yönetebiliyor olacaklar.
Ya savaş muhtemelen apayrı bir şeyi açacak.
Ya bir şey söyleyeceğim ama madem böyle
kamikaze artık dalışı bile yapabiliyor.
Yani direkt yap.
Savaşlarda madem böyle artık şey insanlar falan olmayacak. Şükür hani insan ölmesin diyoruz da. Ya abi madem böyle sanal ortama taşısınlar
ama,
ya. Yani
ama işte işi kötü set alabiliyor musun?
Para harcamasınlar abi.
İnsansız cihazlar yani insan olmayan şeyler insan öldürmek için yapılıyorlar
ne
aslında.
Ne kadar kötü bir şey değil mi?
Evet, yani kötü tarafı.
Terminatör ya bildiğin.
İşte geliştiği zaman sen de dediğin gibi hani o taraf insansız uçak, bu taraf insansız uçak. Bari bir patlama çatlama yapmayın hani.
Orta bir alan belirlesinler.
Düşün 3. Dünya Savaşı'nı abi. Red Alert'la oynuyorlar falan.
Aynen. Kim kazanırsa o diyormuş falan.
Beyler hile yapmayın falan. İnternet kafede Amerika
sis
falan.
Sis atma diyor orada böyle bir birbirlerine dalaşmalar filan. Son haberim ise arkadaşlar yine hani teknolojiden iç içe olanların çok yakından tanıyacakları bir firma Google'dan geliyor. Google Pump isimli dosya paylaşım platformunu satın aldı. Platformu diyorum çünkü neden? iOS'ta da çalışıyor. Genel olarak Android'de de çalışıyor ve yapmanız gereken tek şey dosyayı paylaşmak istediğiniz arkadaşın telefonuna telefonunuzu çakmak şöyle.
Çok güzel bir sistem.
Evet, ben gerçekten hani çok hoş. Ben de çok seviyorum.
Çünkü ya bu akıllı telefonlarda özellikle hani iPhone'un ilk çıktığı dönemleri falan hatırlıyorum. Hani başka bir iPhone'a resim atmak bile inanılmaz böyle işkenceydi. İşte mail atıyorsun, mailden indiriyor falan böyle saçma sapan işler. Hani bir bakıyorsun böyle pat dokunduruyor.
Tabii şimdi hani iPhone'dan iPhone'a yine dosya transferini kolaylaştırdılar ama iPhone'dan Android'e dosya transferi hala çok zor bir konuyken bu tip bir yazılım sayesinde şöyle dokunduruyorsun. Sizin konum bilginize bakıyor. Aynı konumdaki cihaz birbirine
konum
dokundurdu. Bir de şeye bakıyor tabii. Şimdi sizin hesaplarınız açık ya. Eş zamanlı çarpıştırıyorsunuz. Bu da çok önemli. Uygulamanın bir tek negatif tarafı var. İnternete bağlı olması lazım o sırada. Sizin dosya transferleriniz izin vermesi için. Sonrasında telefonlar birbirleri arasında dosya transferi yapabiliyorlar. Güzel bir uygulama.
Hani internet üzerinden yapıyor.
Tabii. Yani zaten iki platform yani arasında güzel anlaşmayı da bu sayede sağlıyor. Çünkü iPhone'a Bluetooth'tan bir şey gönderemezsin, alamazsın.
Ben iPhone'da hala Bluetooth'un ne işe yaradığını mesela hiçbir
İşte sırf bu tip gamepad'li falan da bunlar için kullanılacak.
Kulaklıkta falan birkaç kez kullandım. Hiç benim bir
evet, Wi-Fi Direct'le şu an dosya paylaşıyor ama hala daha diğer platformlara karşı böyle biraz çekimser davranıyor. O utangaçlığını attığında sıkıntısı kalmayacak diye düşünüyorum. Ama gerçi iPhone kullanıcına baktığımızda sıkıntıları yok. Yani şimdi o kullanıcılar gözünden bakmak lazım oluyor. Ben sıkıntı yaşadığım için farklı bir platforma geçtim ama düzeltilirse daha büyük bir ışık görürsek bu tarafta niye olmasın diyoruz. Böylece haberlerimizin sonuna geliyoruz aslında. Bu hafta da yine teknoloji ve oyun dünyası gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
Hoşçakalın. Started running everybody over. Thanks to us, you're like Bigfoot, you don't exist. Well, you got robbed and you won't be missed. It's a high-speed chase and they're after me. Tearing through the city, 5-star rating. As I fly through the windshield, I think to myself, should have done more yoga to better my health. On a rampage, breaking every law. What you gonna do when I flip you off? Right in the middle of a mission when I get things wrong.
on a jet ski, see me on a jet plane, dress for success in a vest for my wardrobe, gotta look fly in the act of reloading, tearing up the course when I hit the links, after the heist I had too many drinks, and I don't wanna have to walk too far, get up on! Police are outside with the weapons drawn, step into my crib and they let me off, walking down the middle of a street with a f***ing bazooka, cop says, how do you do, sir? If I die, baby, it's okay, respond at the hospital, I'm on my way, it's gonna take more than death to bring me down, running this town. In this neighborhood, you get no sleep.
Sorry.